Değerli dinleyiciler, yayınımızın başında da belirttik. Bugün bir reportajımız var ve reportajda Münih'ten bir bağlantı kurarak yapacağız. İlhami Atabay. Telefon attığımızda Doktor İlhami Atabay'la hem pandeminin yarattığı psikolojik etkileri konuşacağız hem de başka konuları konuşacağız. Öncelikle İlhami merhaba.
Merhaba Ali, merhaba.
İlhami, senin hakkında bilgi vermek istiyorum. Fakat birkaç şey istersen kendin söyle. Ben çünkü birkaç şey hazırladım. Olur. Ama istersen İlhami Atabay kimdir? Kısaca söylersen sevinirim. Dinleyicilerimize bilgi sahibi olurlar.
Tabii ki. Söylediğin gibi psikoloğum. Almanya 1980'de geldim. Üniversite eğitimimi Almanya'da yaptım. Önce pedagoji bölümünü okudum. Sonra doktoramı psikolojide yaptım. Sonra yine psikoloji bölümünü yeniden okudum. Sosyoloji ile yan dal olarak. Bütün eğitimim boyunca da aynı zamanda iş hayatına da atıldım. Önce gençlik alanında çalıştım. Sonra aile terapisi. 2007'den bu yana da kendi muayenehanemde davranış terapisi adı altında yetişkinlere psikoterapi sunmaktayım. Yan eğitimlerimde süpervizyon ve davranış terapisi üzerine yan eğitimler aldım. Yani uzun yıllardan beri 1997'den beri hem üniversite hayatı hem iş hayatıyla iç içeyim. Öyle anlatayım.
Tamam. Biyografinde baktım, aynı zamanda çeşitli üniversitelerde ve yüksek okullarda ders veriyorsun.
Aynen öyle.
Evet, aynen öyle. Oldukça çok aktif biçimde psikoloji ve sosyoloji içerisinde uğraşıyorsun. Evet. Özellikle bugün bu röportajla birkaç hafta önce de telefonlaştığımızda biraz konuştuk. Yani bir mutlaka bu konuda görüşmek lazım diye. Sonuçta bugün ne denk geldi? Tam da... Evet. 2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümü, 28. yıl dönümü. Biz de dolayısıyla yayınımıza başlarken aslında biraz Sivas'a ayırmak da istedik tabii ki. Şimdi İlhami, şöyle başlasak belki iyi olur diye düşünüyorum. Pandemi dünya çapında çok ağır darbeler indirdi insanlığa ve dünya çapında da aslında birçok insan yani zorunlu olarak evlerine hapsedilmek veya çeşitli sınırlar çizilerek o sınırları aşmamak kaydıyla hareket olanakları sağladı ve bu birçok insan üzerinde çok psikolojik etki yarattı. Bu pandeminin dünya çapında, tabii ki Almanya'da, yaşadığımız Almanya'da etkisi konusunda bir değerlendirme yapacak olursan ne söyleyebilirsin?
Yani şöyle, insanları gerçekten canlarıyla sınıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Büyük bir korku, insanlara büyük bir korku ve kaygıyı yayarak, yani işte bakın insanlar ölüyor, şey inkar etmiyorum tabii ki, yani virüs vardır, bu virüsler hep olacaktır hayatımıza ve hep insanlık tarihinde de hep olmuştur yani. Fakat bu virüsler niçin kullanılır, nasıl anlatılır insanlara, insanlara nelere mal edilir, o konuda biraz farklı düşünüyorum. Bence bunun temeli aslında ekonomik bir savaştır. Fakat tabii insanları böylesi bir virüsle de korkutarak evlerine kapattılar. Zaten korkusu, kaygısı, geçim sıkıntısı, geçim derdi olan aşağı tabakanın korkusu daha da büyüdü. Onlar zaten işle ev arası yaşıyorlardı. Daha fazla eve kapattılar, insanları korkuttular. İnsanlar birbirlerine düşman da edildi. Ben öyle yaşadım. Sokakta gezerken, dolaşırken maske az bir şey indirdiğin zaman insanlar artık birbirini kontrol etmeye başladı. Birbirine saldırmaya başladı. Senden dolayı hasta oluyorum, olabilirim insanlar artık birbirinden sosyal ilişkileriyle uzaklaştırıldı. Kimse kimseyi görmez oldu. Büyük bir yalnızlık, büyük bir kaygı ve ne olacağını bilinmediği bir ortama sürüklendi bence insanlar ve hala kısmen insanların bir kesimi hala çıkamıyor evlerinden. Ben öyle yaşıyorum en azından hastalarımın bir kısmından. Böyle içeri kapanıp aman ve ellerinde dezenfeksiyonlar, maskeler, çifter çifter takmalar, yani böyle oraya dokundu mu hemen dezenfeksiyonu, yani o dezenfeksiyonun bile deriye ne kadar zarar verdiğini bu insanlara anlatmamıza rağmen, yani insanlar korkunç bir can derdine düştüler. Öyle söyleyeyim.
Evet. Dünya çapında zaten bir sektör değişiminden dolayı ve ciddi bir krizin beklendiği, bekleniyordu bu pandemiden önce. Sanki bu pandemi biraz da can simidi mi oldu acaba bu ekonomik sisteme, ya, kapitalizme?
Yani can simidi bence, yani şimdi küreselcilerle, küreselcilere karşı olanları, daha doğrusu Çin büyük bir yani ekonomik büyüme içerisinde, Çin bütün dünyaya hakimiyetini kurma durumunda, gelişiminde, bu Avrupa'yı ve Amerika'yı büyük tehdit altına aldı ekonomik olarak. Dolayısıyla bu pandemi denen, yani pandemi adı altında insanları eve kapatıp ve bir takım anlaşmalarını, sözleşmelerini bu yolda da çözmeye çalıştılar. Zaten örneğin Amerika'da Trump'ın gitmesiyle, Joe Biden'ın gelmesiyle Avrupa ve Amerika'nın yeniden birbirine yakınlaşması, Çin ve Rusya'nın ortak hareket etme şeyleri gibi, ona benzer bir takım politik ve ekonomik gelişmeler bence büyük etken idi böylesi bir olay için.
Peki İlhami, bu eğitim çok ciddi bir sıkıntı yaşadı bu süre içerisinde. Yani Türk çocuklar uzaktan eğitim gördüler, online eğitim dedikleri eğitim. Ve yaklaşık 1,5 yıldır çocuklar çok az okul yüzü görerek hem sosyal hayatları berbat durumda, hem de okuma yazma öğrenmeden okula başlayan çok fazla öğrenci var. Onlardan sizin, yani diyelim sana başvuran ya da senin karşılaştıkların ve nasıl bir durum var, onu kısa bir değinebilir misin?
Evet, yani ben tabii daha ağırlıkla yetişkinlerle çalıştığım için, çocuklarla değil de yetişkinlerle çalıştığım için terapist olarak, ama birçok ailede çocukları için terapist aradıkları zaman bilmeden beni de aradılar. Bir ikincisi, gerçekten yani burada yine şunu vurgulamak gerekir. Uzaktan eğitimde en büyük zararı gören alt tabaka çocukları oldu. Anne babasının eğitim düzeyi düşük. Çocuklarına evde derslerinde yardımcı olamayacak, onları o boşlukların yerini dolduramayacak durumda olan ailelerin çocukları daha büyük zarar gördü. Hem sosyal açıdan, hem bilgi açısından, donanım açısından. Genelde de bütün çocuklar sosyal ilişkilerinden uzaklaştırıldı, evlere hapsedildi ve bütün ailelerde, ben hem Alman arkadaşlarım içerisinde gördüğüm, hem Türkiye kökenli göçmenlerde gördüğüm kadarıyla ciddi sıkıntılar. Yani zaten şeyleri de biliyoruz, yapılan araştırmaları, haberleri, çocuklara karşı hem cinsel istismarın, cinsel şiddetin, kadınlara şiddetin, aile içi şiddetin de oldukça arttığını da yapılan araştırmalarda göstermektedir. Yani bütün bir toplumu kasıp kavuran, hele hele ekonomik sıkıntısı, geçim derdi olan insanları daha da zedeledi, etkiledi. Bu aynı zamanda tabii ki yani insanları sanki bir parça aptallaştırmak, yani bilme, öğrenme, araştırma ve kaderini kabul et gibi bir şeydi olarak algıladım ben doğrusu bu şeyi, bu olayları.
Bu aynı zamanda sağlık sisteminde de ciddi bir yeniden ortaya çıkarttı. Yani özelleştirmelerden sonra sağlık sistemimizin ne kadar çok gittikçe bozulduğuna ilişkinde çeşitli ipuçları verdi. Nasıl karşıladınız bunu? Yani sağlık sistemindeki durum nasıl? Sizler zaten bu işin içerisinde birisi olarak.
Evet. Şimdi ben aslında daha yani bu işime başlamayla birlikte aynı zamanda sağlık sisteminin aslında isminin yanlış olduğu, yani bu sağlık sistemi değil, bence bir hastalık sistemi. Yani şöyle diyeyim, yani şimdi aslında sağlık sistemi adı altında şöyle bir şey yapılması gerekir insanlara. İnsanları doktor kontrollerinin yılda bir veya iki defa geçirip insanların kan tahlilleriyle, büyük tuvalet tahlilleriyle vesaire, tamam mı? Yani bu ölçümlerle insanlarda neler eksik, hangi vitaminler, hangi mineraller ve hangi hastalıklar ileri yönelik gördüğümüzde olabilir teşhisini, öngörüsünü yapıp ona göre insanlara bir takım önerilerde, hatta bazı koşullandırmalar getirmek gerekirken, şimdi bu sistem şöyle yapıyor, bu benim gözümde hastalık sistemi. Yani hasta olmadan doktora gidemezsin zaten. Hasta olduğun zaman da, doktora gittiğin zaman da zaten artık iş işten geçmiş oluyor çoğunlukla. Onun yanı sıra gittiğimiz zaman bize düzelmek için değil, aslında daha fazla hastalanmak için ilaçlar verirler. Bir takım uygulamalar yaparlar. En basit örneği, geçen bir hastam geldi. Vücudunda bir kaşınma oluşmuş. Histami yüksekliğinden dolayı. Tamam mı? Yani histami, vücudun stres altında ürettiği aynı zamanda bir madde, yani vücutta. Stresi çok yoğun yaşarsa bir insan vücutta ekşime olur. Ekşime olunca da histami denen madde oluşur. Bu bayana bir şey vermişler. Bir ilaç, o kaşıtmaya karşı. Şimdi kadın dedi ki ben mahvoldum bu ilacı alınca. Aldım, yan etkilerini okudum. Akciğer sorunlarından, nefes alma sorunlarından, böbrek sorunlarından, yani aklımıza gelecek her türlü hastalıklara yol açabilecek bir ilaç veriyor. Sadece kaşıtmayı gidermek için. Yani korkunç bir şey. Yani bu ne anlama geliyor? Yani bu kadın yarın kalpten, böbrekten, yani bunları sonuna kadar içseydi, ben ona şey dedim, bırakın bu ilacı, içmeyin. Çünkü stresten ne kadar uzak durursanız, yani işin gerçek payı, stresten uzak durursanız, babası vefat etti, aile içerisinde özürlü bir çocuğu var bu kadının, tamam mı? Yani aile içinde bazı sıkıntılar var. Yani bu kaçınılmaz bir durum aslında kadının. Ama yani ölüsü bir ilacı vererek aslında daha fazla bağımlı yapmak anlamına geliyor. Onun yerine aslında kadına vitamin C, vitamin D, yod, vitamin B12, onun yanı sıra işte bir takım sportif şeyler, yani ne bileyim, bir bisiklet çevirmesi, bir yürüyüşe gitmesi, beslenmesinde farklılıklar sağlaması gibi önerilerle gelselerdi, o kaşıntı öyle daha rahat aşılacakken verdiği ilaç o kadını daha da hastalaştırıyor. Sistem bu. Hem psikoterapi alanında öyle, yani örneğin bir psikofarmaka dediğimiz, yani örneğin bir antidepresan insanlar aldığı zaman intihara daha fazla behillenme, intihar düşüncelerinin artması, kendini daha kötü hissetme, uykunun artması, kilo almak, iştahsızlık vesaire vesaire gibi bir sürü yan etkileri olan ve bunu da yıllarca, yani şimdi bir ilaç normalde 3 hafta en fazla alınır, bir hastalığı gidermesi gerekir. Ama ömrünün sonuna kadar şeker ilacı, antidepresan alan bir insanın sağlığına kavuşması mümkün olamaz. Böyle bir sağlık sistemi de zaten olamaz, olmamalı. Ben bunun adına hastalık sistemi diyorum. Sağlık sistemi değil bu.
Evet. Bu pandemi döneminde biraz daha çok arttı. Çünkü insanlar diyelim herhangi bir konuda şikayetçi olup hastaneye gitmek zorunda kalanların termin alamama durumu söz konusu. Şu anda bile biz Nürnberg'de birkaç dinleyicilerimizden ve birkaç bizim tanıdıklarımızdan dinlediklerimize göre, örneğin Erlangen Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde termin almak isteyene bir sene sonra termin vermişler. Yani bu şimdi, ama yani şu anda sorun var. Bir sene sonra ne olacağı belli değil.
Aynen öyle. Aslında yani şeye bakarsın, bence gitmemeleri daha iyi psikiyatri hastanesine. Sebebine gelince, demin dediğim gibi, basacak ilacı o hastayı daha da hastalaştıracak. Yani ciddi bir tedavi, ciddi bir terapi yöntemi sunmuyorlar. Çünkü yani kendine bağımlı kılacak. Çünkü bir insan sağlıklı olduğu zaman doktor veya ilaç endüstrisi buradan zarar görecek. Yani işin gerçek yanı bu. Tamam, yani bu böyle olduğu için de kendisine bağımlı tutmak zorunda bu insanları. Bu sistem böyle dönüyor, böyle işlemek zorunda. Çünkü öyle bu sanrat dediğimiz, yani bu şeyler öyle iç içe ki, yani bir çarkı diğer çarkı çevirtiyor. Öyle bu iş yani. Ben onun için aslında üzülmüyorum yani insanların Fakat şöyle bir şey de var. Yani şimdi bu pandemide örneğin hiçbir ülkenin sağlık sistemi şuna hazırlıklı değil. Yani bu oksijen verme aletleri aslında bu pandemide, yani bu virüsü ağır geçiren insanlara 3-5 gün oksijen tedavisi uygulamak işlerini oldukça rahatlatacaktı. Fakat hiçbir devletin sağlık sistemi buna hazırlıklı değil idi. Onun için de bütün sağlık sistemini şey yaptılar, durdurdular yani. Ve doktorların bile, birçok doktor kendisi korkmaya başladı hastalıktan. Maalesef öyle yani. Şimdi ben bir sürü yerler kapandı. Ben şahsen hiç kapatmadım. Hastalarımı, gelmek isteyenleri yüz yüze görüşmeye çağırdım. Ama biliyorum bir sürü psikolog arkadaşlarım da uzaktan, yani online tedavi işlemini yaptılar, uyguladılar veya telefon üzeri. Evet. Yani öyle bir sisteme geçildi. Ben onu uygulamadım desem yalan değil.
Evet. Ya aslında tabii yani deminki konuşmanın içerisinde değindin. Yani sonuçta bu sağlık sistemi olduğu gibi aynı zamanda diğer sektörlerde de hep özelleştirmeler ve kar amaçlı yapıldığı için sağlık sistemi insanların hakkı olan, yani doğal hakkı olması gereken şey olmasına rağmen her şey paraya çevrildi. Evet. Şimdi İlhami, bu yıl 60 yılını dolduruyor Türkiye'li göçmenlerin buraya gelişi. Bu 60 yıl içerisinde benim bildiğim kadarıyla özellikle ikinci kuşak aileler üzerine de ciddi bir çalışma yapıyorsunuz. Yapmışsın.
Yapmışım. Evet.
Bu kitabım çıktı ve çıkmış daha doğrusu. Yani ben ikinci kuşağa genellikle kayıp kuşak diyorum. Çünkü iki kültür arasında çok ciddi sıkıntılar yaşayan, anne baba sevgisinden uzak böyle bir durum aslında birçoğumuzun yaşadığı. Bu özellikle Türkiye'li göçmenler içerisinde de hem işte yani zorunlu evliliklerden tut da bir sürü soruna kadar ciddi işte, psikolojik etkileri olan bir durum yaşandı. Bu pandemiden önce yaşanan sorunlar bunlar. Onlar hakkında şöyle kısa bir değinebilir misin? Yani 60'ın cirini dolduracağız. Tabii. Bu göçmenlerin durumu nedir?
Valla yani şimdi kültür çatışması dedim ya, yani ben doğrusu orada biraz şeyliyim, tereddütlüyüm. Şöyle, çünkü kültürü olmayan, tamam mı, yani kültür değer yargısı olmayanın kültürü de yoktur. Yani şimdi çok güzel bir konuya değindin, değil mi? Zorla evlenmeler, işte değil mi, çocuğundan ayrılmak, değil mi, yıllarca bu ikinci nesil kayıp, yani o anlamda anlayabiliyorum senin şeyini, teşhisini, kayıp nesil. Aslında şöyle, yani bütün insanların temelde anne baba sevgisine ihtiyacı vardır. Tamam mı? Anne babasının sevgisinin yerini hiçbir şey dolduramaz. Ha, yani bir kaza sonucu, bir ölüm, bir şey olur, o apayrı bir şeydir. Tabii ki o bir artık zorunluluktur. Ancak tabii ki göç de bir zorunluluk oldu Türkiye'li göçmenler için. Ekonomik sıkıntılarından dolayı çocuklarını bilerek, ben insanları suçlamak mahiyetinde demiyorum. Tabii ki onlar da çocuklarının geleceği, kendi gelecekleri, ailelerinin geleceği için çocuklarını oralarda bırakmak zorunda kaldılar. Fakat bu insanlar şuna hazırlanmadılar. Yani sen çocuğunu burada bırakıp gittiğinde çocuğunda ne gibi psikolojik hasarlara yol açacaksın? O bilince maalesef sahip değillerdi insanlarımız. Dolayısıyla işte benim kaynanam da, annem de bakar, ablam da bakar çocuğuma düşüncesiyle bırakıp geldiler. Fakat o çocuklar, o insanlar büyük hasarlar aldılar. Ben birçok hastamdan biliyorum, cinsel istismarlardan tut da şiddete kadar her türlü travmatik olayların yaşandığı bir nesil olmuş. Ancak çok ağır bedeller ödedi dolayısıyla, yani ikinci nesilde, birinci nesilde bence, çünkü çocuğundan ayrılmak, ben yani birinci nesilden insanlar da var hala bana gelen, çocuğunu bırakarak gelen, onlar için de çok ağır travmalar. Yani yeni doğmuş bebeğini Türkiye'de bırakıp gelen anneler, korkunç bir şey yani. Çocuğunu çocuğu için günlerce, aylarca, yıllarca ağlayan, çocuğunun kokusunu özleyen annelerle karşı karşıya kaldık. Büyük bir travma bence. Yani göç başlı başına, Türkiye'den göç büyük bir travma oldu. 60 yıllık, şimdi tabii temelinde sevginin, eksik olduğu bir kişilik gelişiminde de ciddi sıkıntılar yaşarız. Dolayısıyla bu ciddi sıkıntıların şeyi de götüreceği yer de bizi ekstrem uçlardır. Ya aşırı dini eğilimler, ya sağ veya aşırı sol diyeyim. Yani aşırı uçlara eğilim bu tür kişiliklerde de oldukça yaygın olur. Dolayısıyla Türkiye'li göçmenlerin yani buradaki 60. yıllarında bir kısmının, hepsini demek istemiyorum tabii, büyük bir kısmının diyelim hala bu ülkeyle barışamadıkları, bu ülkeye gönül bağıyla bağlanmadıklarını görüyorum. Hala yani ben hatta şöyle yani tabir yerindeyse özür dileriz diyeceğim. Yani yediği tabaka yapan yani insanlar olarak görüyorum. Kısmen yaşıyorum çünkü bu insanları. Yani bütün hayatını burada kurmuştur. Çocuğunu, ailesini burada yetiştirmiştir. Ama dönüp bu gavur ülkesidir. Bu gavurlarla biz birlikte olamayız, anlaşamayız. Ben Türkiye'ye döneceğim, sizeceğim, Türkiye'de yaşayacağım gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayım. Bu da doğrusu yani bu topluma karşı, yaşadığı ülkeye karşı bence büyük bir şey. Bir, ikinci bu ülkenin dilini öğrenmemek. Yani şimdi kültürünü bilmiyorum. Yani benim gözümde kültür olayı apayrı bir şeydir. Yani her birey, her aile, her sistem kendine has bir kültürü geliştirir. Hiçbir Türk ailesinin diğer bir Türk ailesiyle kültürü eşit değildir. Ben öyle görmüyorum. Almanlarda da öyledir. Yani benim Alman eşim oldu. Benim çocuklarımın annesi Alman. Yani kültür farklılığı öyle, ama burada bir gelişim farklılığı var. Tabii bilinç farklılığı var. İnsan yetiştirme farklılığı var. Bu biraz bilinçle insani ilişkilerin nasıl gelişeceğini bakmakla alakalı. Onun için göçmenlerimizin bir kısmı hala bu toplumla, yaşadıkları ülkeyle barışık olmadıklarını görüyorum. Aşırı dini saplantılara kaydıklarını görüyorum. O da kaygı verici benim bakış açımdan.
Evet. Ama bir yandan da şöyle bir durum var İlhami. Yani şimdi tabii o yani kimlik sorunundan dolayı kendisini bir yerde hissetmek hissiyle bu gibi gruplara katılanlar var, ama işin bir de bir başka tarafı var. Yani çünkü 60 yıldır Almanya'da bulunan Türkiye'li göçmenler bir kısmı Alman vatandaşı değil henüz ve büyük bir kısmı hala Türkiye vatandaşı. Dolayısıyla bunların örneğin bu yıl seçim yılı olmasına rağmen seçim hakları yok. Yani düşünün ki birinci kuşaktan gelenler 60. yılını dolduracak ve daha belediye başkanı bile seçememiş.
Evet, o da Almanya'nın büyük bir ayıbı gerçekten.
İşte evet, yani bu ülkenin. Şimdi bu toplumla barışık olmalarını sağlamak da, yani bu Almanların uyum dedikleri entegrasyon dedikleri olay. Şimdi bunun gerçekleşebilmesi, artık ne anlıyorsak o uyumdan, onu da parantez içerisinde söyleyeyim, ortaya çıkabilmesi için öncelikle bu ülkenin de kendi demokratik hakları, yani bu göçmenlerin demokratik haklarının sağlanması için çaba göstermesi gerekiyor. Yani en azından işte hadi genel seçimde vermedim de, çünkü genel seçimlerde toplumun yetişkinlerin yetişmişlerin %12'sinin seçim hakkı yok. Buna evet. Ortak pazar ülkesinde gelenler dahil olmak üzere yani.
Şimdi Ali, şöyle bir şey var. Yani dediğine katılıyorum gerçekten. Yani bu ülke göçmen ülkesi, hala kanuni yasalarıyla, davranışlarıyla hala göçmen ülkesi olduğunu kabullenmekte oldukça zorlanan bir toplum. Fakat burada şöyle diyeyim, yani hakim sınıflar her iki tarafında gerici, sağcı kesimi hangi hakları sunarsan sun, her iki tarafında, onu da söyleyeyim, o sevdalarından vazgeçeceğine pek emin değilim. Onu da yani o ırkçı yaklaşımlarından, o milliyetçi yaklaşımlarından vazgeçeceklerine kanaat getiremedim artık. Yani 60 yıl ki bu işin içindeyim, yani 60 yıl değil yani uzun yıllardır, en az 30 yıldır bir fiil içindeyim ve bunu yaşıyorum. Yani bu insanlara dünyanın en şey hakkını verin, bizim insanlarımız nezdinde konuşuyorum. O sevdalarından, milliyetçi ırkçı sevdalarından vazgeçmeyecekleri durumu söz konusu oluyor. Fakat tabii ki bu toplumun da ciddi sıkıntı var. Yani dışlamasıyla çocukları, sen örneğin işte Müslümansın, ne kadar Müslümansın, oruç tutuyor musun? Yani böyle ayrıştırmadan, özel kişilik benlik gelişimlerine bakmadan, nasıl düşündüğünü öğrenmeden, nasıl yaşadığını öğrenmeden böylesi bir ön yargıyla yaklaşma sıkıntısı maalesef var. O da tabii ki gençleri, çocukları, gelişim düzeyinde olan çocukları ters yöne de yönlendirebiliyor maalesef. Aynen.
Evet. İlhami, bu pandemiye geri dönecek olursak, bu pandeminin yakın zamanda ya da daha doğrusu bu kapatmaların yakın zamanda biteceğini bekliyor musun sen? Yani şimdi bu Avrupa Şampiyonası döneminde stadyumlara binlerce insan doldu.
İnsanları bırakıyor. Aynen, evet. Aynen.
Ama diğer taraftan diyelim ki bir ülkeden bir ülkeye izin yapanlara ya da çalışmak için gidenlere karantina şartı koyuyor. Bu ne biçim iş böyle?
Yani şimdi habire şöyle, yani işlerine geldikçe, işlerine yaradıkça bazı serbestlikler uygulayacaklar. Fakat şu anda hala şöyle insanları korkutmak zorundalar. Çünkü insanlarda aşıya karşı bir tepki var. Aşı olmama şeyi var belli bir kesimde. Bu işte şimdi Delta versiyonu çıktı diyorlar, tamam mı? Yani şimdi insanlar daha tehlikeli, daha ölümcül, yani daha korkunç, böyle korkuta korkuta insanları aşıya zorluyorlar ve aşı pasaportu hepimize zaten verecekler gün birinde. Yani hepimizi aslında o aşılamayla, o aşı pasaportlarıyla vesaire, yani bir kontrol sistemi uygulayacaklar. Burada biraz da şeyi de anlayabiliyorum tabii. Yani şey, kara para aklanması, vergi kaçırılması gibi bütün şeyleri durdurmak istiyorlar. Kontrol altına almak istiyorlar. Daha orada işleri bitmedi. Tamam mı? Yani sistemi uygulamada işleri bitmediği için de işleri bitinceye kadar da bu işi kullanacaklar.
Yeni düzenlemeyi daha bitirmediler diyorsun.
Aynen, aynen. Evet. Aynen.
Peki. İlhami, çok teşekkür ederim. Eğer ekleyeceğin bir şey varsa ekleyelim. Ondan sonra bu sohbetimizi burada noktalayalım istersen.
Tamam. Olur. Çok teşekkür ederim Halil'ciğim.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Ara sıra böyle telefonlaşalım. Hem dinleyicilerimizle, seninle bir sohbetle, dinleyicilerimize de.
Tamam. Seve seve.
Peki. Çok teşekkür ediyorum.
Oldu Halil'ciğim.
Görüşmek üzere.
İyi yayınlar.
Sağ olasın.
İyi yayınlar.
Teşekkürler.
Hoşçakalın.
Evet değerli dinleyiciler, yayınımızda İlhami Atabay telefon hattımızdaydı. İlhami Atabay psikoloji doktoru ve kendisiyle bir röportaj yaptık. Biraz sadece psikolojiye bağımlı kalmadık tabii, psikoloji bölümüne. İnsanların psikolojisine ilişkin konuşmadık. Birçok konuyu değinmeye çalıştık.